أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül sohbetleri programımızda Anneleri Gülistan'ı Ayşe annemiz Gülistan'ının 23. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programıma. Hatırlayacağınız gibi Medine döneminin önemli hükümlerinden biri olan içkinin, kumarın vesaire gibi zararlı şeylerin haram olduğuna ilişkin gelen ayeti kerimeler üzerine Hazreti Ayşe annemize sorulan sorulara onun verdiği cevapları sizlerle paylaşıyorduk. Şimdi efendim, geçen hafta üzerinde durmuştuk. Ancak önümüzdeki hafta için, yani bu hafta için önemli bir kavram kullanmaya çalışacağız demiştik. Şöyle bir hatırlayalım. Maide suresinin 90. 91. ayetleri gelmişti. Bunları okumuştuk, sizlerle paylaşmıştık. İşte bütün sahabe-i kiram içkiyi terk etmişlerdi. Bunu da paylaşmıştık. Peygamberimiz Aleyhisselam da en son onu paylaştık ve orada süremiz dolmuştu. Ondan başlayalım. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, muhakkak ki Allah içkiye, onu sızdırana, onun sızdırıldığı yere, onu içene, onu içirene, onu taşıyana, onu satana, onu satın alana, onun bedelini, kazancını yiyene lanet etti. Hadis-i şerif meşhurdur. Dikkat ettiyseniz burada 10 tane sınıf sayılıyor. Yani sadece içmek değil, onunla ilgili bütün birimler. Şimdi burada dikkatlerimizden kaçmaması gereken çok hassas bir nokta var. İçkinin haram kılındığına dair vahiy gelince bütün sahabilerin anında itaat ettiklerini geçen hafta gördük. Ve bunu zaten siz de biliyorsunuz. Bu itaat destanının yaşandığı anlarda bazı Yahudiler ile münafıklar ileri geri konuşmaya başladılar. Evet, bu ibare bazı kaynaklarımızda önce münafıklar diye geçer, sonra Yahudiler diye, bazılarında önce Yahudi, sonra münafık diye geçer. Yani münafıklar ile bazı Yahudiler ileri geri konuşmaya başlıyorlar. Nedir? Şimdi mi aklınız başınıza geldi? İçki içip dururken ölmüş olanlar sizin kardeşleriniz değiller miydi? Onların hali ne olacak peki? Bu şekilde zihinler bulandırılıyor. Akılları karışan sahabilerden bir grup, bunun aslını asıl kaynaktan öğrenmek için Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Resulullah Aleyhisselam'ı mescitte ve evde bulamayınca, mescitte yok, evde de yok, bulamayınca Hazreti Ayşe annemize başvurdular. Şimdi efendim, Ayşe annemizin konumu, durumu öyle bir yeri var ki siyerde, İslam tarihinde, tefsirde, hadiste, fıkıhta. Adeta olmazsa olmaz duruşunu görürüz. Birkaç kez söyledim, yeri geldi bir daha söylüyorum. Ayşe annemiz deyince böyle insanların evlilik yaşı üzerine birbirine düşürüp münakaşa ettiriyorlar. Oysa onun asıl misyonu o değil. İşte buyurun. Ya münafıklarla Yahudiler konuşturur ileri geri. Ve şimdi Müslümanlar, yani içki haram değildi daha önceden, içiyorlardı. Savaşlarda içki içmiş olduğu halde şehitler var. Normal yatağında ölenler var içki içmiş olduğu halde. Bunlar da gelip şimdi içki haram olunca her şeyi terk ettiler. Peki onlar ne olacak? Şimdi insan bir fikir yürütebilir burada belki. Ama sahabe de, yani ezbere fikir yürütülmediği, özellikle hükmi konularda daha hassas durulduğunun en güzel işaretlerinden birisi de budur kıymetli dinleyenlerim. Resulullah'ı bulamayınca Ayşe annemize başvuruyorlar. Yani bekleyelim de daha sonra sorarız demiyorlar. Yani bir an önce öğrenmek istiyorlar. Ey sevgili annemiz, çok ciddi bir müşkülümüz var. Soruya böyle giriş yapıyorlar. Ey sevgili annemiz, çok ciddi bir müşkülümüz var. Hayırdır inşallah diyor Ayşe annemiz. İçki haram kılındı malum. Duyar duymaz hemen bıraktık biliyorsunuz. Elhamdülillah diyor, öyle oldu. Ama ey sevgili annemiz, gerek savaşlarda şehit olan ve gerekse hastalanıp yatağında ölen kardeşlerimiz var. Gerek savaşlarda şehit olan ve gerekse hastalanıp yatağında ölen kardeşlerimiz var. Onlar içki haram kılınmadan önce ölmüşlerdi. Münafıklarla Yahudiler gelip onların hali ne olacak diyerek zihinlerimizi bulandırdılar. Biz de şaşırıp kaldık. Ayşe annemiz tatlı sert cevap veriyor burada. Onlar kendilerine baksınlar. Onlar kendilerine baksınlar. Bu gerçekten önemli bir giriş cümlesidir yani. Onlar kendilerine baksınlar. Ama ortada bir soru var. Bizim durumumuz ne olacak peki ey sevgili annemiz? Bu da çok güzel bir soru. Onların durumu demiyor. Ölenlerin durumu, bizim durumumuz. Yani öyle bir kenetlenmişler, öyle bir kardeşlik toplumu oluşmuş, benler benlik gitmiş, biz olmuş. İşte cemaat budur, ensar muhacir budur, kardeşlik budur. Bu durumda bizim durumumuz ne olacak diyorlar. Ayşe annemiz radıyallahu anha, sizin şu an bana sorduğunuz gibi sizden önce bir grup sahabi gelip aynı konuyu aynı korku ve endişeyle Resulullah'a sormuşlardı. Bunlarda da korku endişe var. Annemiz öyle diyor. Resulullah'a sormuşlardı. Şimdi soruyu da söylüyor annemiz. Ya Resulallah, bizden bazıları içki içer, kumar parası yiyip dururken Allah yolunda öldürüldüler. Yahut döşeklerinde öldüler. Allah ise içkiyi, kumarı şeytanın işlerinden birer murdar, pislik olarak tavsif etti. Hal böyle olunca öldürülen veya ölenlerin hali ne olacak? Savaşlarda şehit olan kardeşlerimiz eğer içki haram kılınmadan önce şehit olmasalardı, onlar da bizim gibi tereddütsüz terk ederlerdi. Ama içki haram kılınmadan önce şehit olmuşlardı. Onların durumu ne olacak ya Resulallah? Annemiz o gelenlere daha öncekilerin Resulullah'a sordukları soruyu önce söyledi. Gelenler büyük bir merak ve endişeyle Resulullah Aleyhisselam ne cevap vermişti peki ey sevgili annemiz? Onlar da bunun için gelmişler oraya. Sahabilerin bu sorusu üzerine gelen vahiy ile cevap verdi Aleyhisselam. Tekrar vahiy geliyor. Sahabilerin bu sorusu üzerine gelen vahiy ile cevap verdi Aleyhisselam. İşte yine üzerinde durulması gereken şey budur. Peki gelen vahiye bakalım hangi ayetmiş? Açalım Kur'an-ı Kerim'i. Yine Maide suresinin bu sefer 93. ayeti kerimesi. Ayete bakalım. Leys Bismillahirrahmanirrahim. Leysa alellezine amenu ve amilus salihati cunahun fiha ta'imu iza mettekav ve amenu ve amilus salihati ثُمَّ اتَّقَوْ وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْ وَأَحْسَنُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ İman eden ve ameli salih yapanlara hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri sonra da tekrar hakkıyla sakınıp yaptıklarını ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde haram kılınmadan önce tattıklarından dolayı onlara bir günah yoktur. Allah muhsinleri yani her yaptığını yerli yerince iyi ve güzel yapanları sever. Allahu Ekber. Semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik. Elhamdülillah. Sahabilerin sevinçten tekbir getirip şükrettiklerini gören Ayşe annemiz radıyallahu anha güller gibi gülümseyerek Resulullah Aleyhisselam'ın bir başka güzelliğini daha temsil etti. Ayşe annemiz bildiğiniz gibi her türlü güzelliğin başında geliyordu zaten. Evet. Şimdi efendim, dikkat ettiyseniz, içkinin yasaklığına ilgili bu yaptığım ikinci haftaki ders. Ayşe annemizin rivayetleri doğrultusunda konum siyer değil. Konum sadece içkinin kumarın haramlığı değil, Ayşe annemizin hayatından motifler. Ve Ayşe annemiz bu olayın içinde bil fiil olduğundan, yani içtiğinden anlamında söylemiyorum. Bunda öyle bir şey yok. Bize güzel cevaplar veriyor. Ancak değerli kardeşlerim, geçen hafta biraz değinmiştim. Önemine binen tekrarı olsa da yine değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi birçok kaynakta yani Buhari, Müslim başta olmak üzere tüm hadis kaynaklarında ve özellikle de Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde oldukça geniş yer tutan bu konu, hepsinin ortaklaşa rivayet ettikleri ve ben sohbetin başına aldığım, tekrarın başına aldığım hadis aslında açılması gereken konudur. Ben burada biraz değinip hadis hocalarımıza, hadis üstadlarımıza bırakıyorum bunu. Ancak bir siyerci, bir İslam tarihçisi olarak söylemem gerekenleri söylemeye çalışacağım. Hatırlayınız, Aleyhisselam buyurmuştu ki muhakkak ki Allah içkiye, onu sızdırana yani üretene, onun üretildiği yere, onu içene, onu içirene, onu taşıyana, onu satana, onu satın alana, onun bedelini, kazancını yiyene lanet etti. Bunu Resulullah söylüyor. Ve üçüncü kez efendim ben bunu tekrarladım. ve 10 sınıf sayıldığını burada söylemeye çalıştım kıymetli dinleyenlerim. Hatırlarsanız geçen hafta bazı bölgesel örnekler vermekle yetindim. Şimdi biraz işin aslını söyleyelim. Şimdi aleyhisselam bu Allah'ın lanetini bize anlatırken ta üretimden başlıyor. Yani üretimden içilmeye kadar gelen safhaları anlatıyor. Tamamına lanet edilmiştir diyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. İlk defa duymuyorsunuz. Ama geçen haftayı dinleyenler şu anda örneği anladılar. Onlara tekrar, ilk kez dinleyenlere yeni olsun. Şimdi ben bu örneği Adana Mersin civarında da vermiştim oradaki sohbetlerde. Hatta özel bir oturumda önde gelen kardeşlerimizle vermiştim bu örneği ve aynı şaşkınlığı görmüştüm. Şimdi oralarda öne çıkan turunçgiller, ben sadece portakal mandalina diyeyim. Ya bir sürü şey var yani uzun olmasın diye. Portakal mandalina, yani bunlar bizzat yendiği gibi işte suyundan birçok şey yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi o kadar insanın portakal mandalina bahçeleri var. Şimdi onlara mevsimi geldiğince işte işçiler tutuyor. Onların hizmetlerini yaptırıyor vesaire. Üretimi alıyor. Nakliye araçları var. Ya kendisinin ya kiralaya para vererek onu naklediyor. Onların estağfurullah işletildiği yerler var. Orada onlar işliyor. Kimisi meyve olarak işte kasalanıyor, nakliye, ikinci bir nakliye başlıyor. İşte toptandı, perakendeydi. Satışlar başlıyor. Mandalinden, bilhassa portakaldan suyuyla ilgili bir takım üretimler meydana geliyor. Yani sadece bahçede dikili ağaç diye düşünmeyin. Onun uzantıları, ondan elde edilenler ve onunla geçinen bir sürü insan. Böyle düşünün. Ve ayet-i kerime gelse portakal mandalina haramdır diye. Ve gelen bu ayet-i kerime ile beraber yine gözden kaçmaması gerekiyor. Sadece portakal mandalina haram değil. Yani portakal mandalina haram olduğu gibi onunla uğraşan, ondan geçinen, üreten, eken, satan, taşıyan vesaire hepsi lanetlik dese. Buna benzetin yani. Yalnız yanlış anlamayın. Ben portakala mandalina haram demiyorum, kimse diyemez. Aman ha, öyle anlaşılmasın. Hepimiz severek yiyoruz. Allah'ın nimetidir. Helaldir. Ama bir örnek olsun diye söylüyorum. Üstelik kaynaklarımızın anlattığına ve geçen hafta sizden paylaştığımda söyledim. Yani sokaklardan sel suları gibi içki suları aktı. Yani bunlar sadece evde birkaç kap kaçak değil. Depolar döküldü yollara. Yani birçok şey. Şimdi sahabe şu soruyu sormadı. Ya Resulallah, biz üretimi yeni yaptık. Şu kadar borçlandık. Yani bunları satsak, Müslüman olmayanlara dökmesek yani. Artık bir daha bunu üretmesek diyen bir kişi yoktur. Yani ben zorlanıyorum anlatmakla. Korkuyorum daha doğrusu yani. Bazen böyle kendi kendimize düşündüğümüzde, siz de mutlaka düşünmüşsünüzdür. Resulullah aleyhisselam zamanında yaşamayı ne kadar isterdik. İşte sahabelerin arasında olmayı ne kadar isterdik diyenlerimiz çoktur. Ben de önceleri bunu söylüyordum. Ama okudukça vazgeçtim bundan. Niye? Bilmiyorum. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Benim böyle portakal mandalina bahçelerim olsun. Ya da onları portakal suyuna çeviren fabrikam, bir tesisim olsun. Bir iş, bir sektör bu yani. Ve ben bir sürü işçilerim var. Yani ondan da geçiniyorum. Ve birdenbire ayet-i kerime geliyor. Beni bütünle sıfırlıyor yani. Ve bende tek bir itiraz yok. Hemen kaldırıyorum her şeyi. Ve daha önce patronken işsiz duruma düşüyorum. Benden dolayı bir sürü insan da işsiz kalıyor. Sektör çökertiliyor. İçki sektörü, şarap sektörü, kumar sektörü. Atlamayalım, ben kumara hiç girmiyorum. Çökertiliyor. Ayet-i kerime en ufak bir itiraz yok. İtaat böyle bir şey, teslimiyet böyle bir şey. O yüzden içki haram kılındı. Herkes kırbasını, içki küpünü kırdı attı demek yetmiyor. Fakatı olmayan, aması olmayan, bahanesi olmayan bir erdem topluluğuyla karşı karşıyayız. Ve onların resmini bize Ayşe annemiz çok güzel çiziyor. Davranış resmi, karakter resmini ortaya koyuyor. Ve bir sektör tamamıyla lağvediliyor. Küçük bir itiraz yok. Allah-u Teala hepimize, başta ben olmak üzere, gerçekten büyük bir teslimiyetle hüküm olsun, herhangi bir tavsiye olsun, Allah'ın emrine anında itaat etmeyi nasip eylesin diyorum. Önce ben, sonra hepimiz diye. Yani gerçekten üzerinde durulduğu zaman ne kadar basit geçiştirildiği, kimse burada bir kasıt yapmıyor. Değerli dinleyenler, öyle anlaşılmasın. Ama öyle okuyoruz, geçiyoruz. Ya bir sektör, bir iş kolu ortadan kaldırılıyor ve tek bir itiraz yok. Ayşe annemiz bize bunu anlatırken işte o yüzden çok tebessüm ederek anlatıyor. Çok mutlu olarak anlatıyor. Çünkü Aleyhisselam'ın da hiçbir itirazla karşı karşıya kalmadığını bizzat kendisi söylüyor. Evet, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili ashabına ne kadar önem verdiğini ve onlara ne kadar düşkün olduğunu her hal ve hareketiyle görüyordu. Sahabilerine çok değer vermekle beraber aile efradını ve yakın akrabalarını da asla ihmal etmiyordu. Sevgili annemiz bunu da yine sürekli gözleyip yaşıyordu. Şimdi bu ifadeyle yeni bir örneğe geçiyoruz kıymetli dinleyenlerim. Annem, anneciğim diye hitap ettiği ve engin bir saygı ve sevgi gösterdiği Hazreti Fatıma binti Esed hastalanıyor. Hazreti Fatıma binti Esed. Hatırlayınız bu hanım kim? Fatıma binti Esed, Ebu Talip amcanın hanımı. Resulullah Aleyhisselam'a ilk iman eden hanım sahabelerden biridir, ilk sıralarda. Onun yanında çocukluğu geçmişti. O yüzden annem, annem derdi ona. Ve yine annem, annem diyerek mümkün olduğunca yanında bulunmaya çalışıyordu. Bu ziyaretlerin neredeyse hepsine Ayşe annemiz ile beraber gidiyordu. O yüzden Ayşe annemiz çok canlı olarak bize bunu anlatıyor, rivayet ediyor. Bu ziyaretler, bilhassa son ziyaretlerde ölüm kapısından geçip ahiret yolculuğuna çıkmak üzere olduğu da görülüyordu. Yani artık anlaşıldı yolcu gibi. Ve Peygamber Aleyhisselam mümkün olduğunca hiçbir şekilde yoğunluğunu, meşgalesini bahane etmeden, bahane deyimini ısrarla ve bilerek kullanıyorum. Hep günde üstelik birkaç kez annem, annem diyerek ziyaretine gidiyor ve bunların büyük çoğunluğuna Ayşe annemizi de götürüyor. İlginç sahneler görüyoruz burada. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı esnasında Ayşe annemizin rivayet ettiği sahne ile buradaki sahneyi ben biraz kıyaslamak istiyorum sizinle. Yani daha iyi anlaşılsın diye. Ancak kısa bir aradan sonra inşallah. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın o vefat anındaki hastalığı esnasında, artık son saniyeler dakikada bitti neredeyse, Ayşe annemiz sürekli şifa duasında bulunuyor. Şifa diliyor Allah'tan. Aleyhisselam o ana kadar, yani son günlere kadar, ölüm hastalığına kadar bazı hastalıklarda şifa dilerken, ölüm hastalığı esnasında sürekli Refiki Ala, Refiki Ala buyururdu. Yüce Dost, Yüce Dost'a. Yani gidiyor. Şimdi Ayşe annemizin dikkatini çekiyor. Tabii o sahneye daha çok var şu an. Hazreti Fatıma binti Esed, biz buna Fatıma anne, Fatıma yenge diye ifade ediyoruz. Aleyhisselam ziyaretine gidip geliyor. Fakat bu son anlarda bilhassa onun için şifa dua etmediği, yani adeta yolculamak için onu böyle hazırladığını görüyor Ayşe annemiz. Ve bunu paylaşıyor babasıyla. O da diyor işte, mesela Hazreti Abbas amcada biz bunu biliriz. Abbas amca çok şeydir yani, mübarek. Ben diyor özellikle Haşimoğullarından diyor kendi kabilesi için, birisi hastalandığı zaman diyor onun yüzüne baktığımda bunun gidici olup olmadığını anlarım diyor ve anlıyor da. Hatta Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı esnasında son anda biraz düzeliyor Aleyhisselam. Bayağı bir düzeliyor ve etrafındakileri çıkıyorlar biraz. Hazreti Ebubekir de o anda çıkıyor işi gereği. Ama Abbas amca Hazreti Ali'yi uyarıyor. Ben diyor Haşimoğullarını bilirim diyor. Resulullah mübarek yüzündeki o iyi hal seni aldatmasın diyor. Bu gidici orada o. Ve gerçekten gidici olduğunu yaşayarak görüyorlar. Şimdi burada Aleyhisselam Ayşe annemizi götürüyor. Hem yengesi yanında büyüdü. Annem dediği hanım çok seviyor. Annem annem diye üzerine düşüyor. Ama dikkatini çekiyor Ayşe annemizin. Aleyhisselam onun için şifa duasında bulunmuyor. Ve gerçekten de çok yatmıyor zaten Hazreti Fatıma binti Esed. Vefat ediyor. Aleyhisselam diyor ki onun cenazesini yıkadıktan sonra bana haber verin diyor. Haber veriliyor. Ve giydiği, hani biz cübbe deriz, dış giysi yani. Aleyhisselam'ın tenine değen giysi işte. Bunu ona diyor kefenleyin. Bazen yanlış anlaşılıyor. Yani sanki kefen yok da Resulullah onu verdiği gibi. Öyle değil. Bunu az sonra göreceğiz. Kabir açılıp sıra lahitin kazılmasına gelince varlık nuru sallallahu aleyhi ve sellem lahti kendi elleriyle kazıyor. Biliyorsunuz lahit mezarın dibinde biraz içe doğru eşilmiş yer, yani cenaze biraz böyle yana doğru konur ki o tahtalar dizilsin diye kenar tarafına. Lahti kendi eliyle kazıyor, toprağı kendi eliyle işte atıyor dışarıya. Bu iş bittikten sonra lahite yan üstü uzanıp dua ediyor. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Mezar kazındı. Annem dediği, annemden sonra annem dediği hanımların biri olan Hazreti Fatıma binti Esed için. Aleyhisselam indi, lahdi kendisi geçti. Sonra uzandı sırt üstü o boş mezara. Asap başında bekliyor. Dirilten ve öldüren Allah'tır. O hiç ölmeyen diridir. Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'e mağfiret eyle. Ona hüccetini telkin eyle ve girdiği yeri genişlet kabrini. Resulünün ve benden önceki Resullerin hakkı için duamı kabul eyle. Şüphe yok ki sen merhametlilerin en merhametlisisin. Şimdi aleyhisselam bu duayı yapıyor, çıkıyor kabirden. Orada olanlar efendim şaşırıyorlar, merak ediyorlar. Diyorlar ya Resulallah, bu hanıma çok özel muamele ettiniz. Bunu çoğusu ensar soruyor, Medine'li Müslümanlar. Birçok erkek, hanım, çocuk defni yapıldı. Bu çok özel muamele gördü. Bu hanıma çok özel muamele ettiniz. Öyle ki başka birine bu kadar özel muamele ettiğinizi görmedik. Bunun hikmeti nedir? Resulullah Aleyhisselam gözyaşları içinde cevap veriyor. O benim annemdi. Annemden sonra annemdi o benim. Ebu Talip amcamdan sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan bir kimse olmamıştır. Sahabenin merakı var. Gömleğinizi neden verdiniz ona ya Resulallah? Dış giysi verdi, bir giysi gömlek. Neden verdiniz? Ona cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen olarak verdim. Peki ya Resulallah, kabrine inip kısa bir sürelik de olsa lahdine niçin uzandınız? Uzandı ya oraya. Kabir hayatı kendine kolay ve rahat gelsin diye. Bir müddet için kabrine inip lahdine uzandım. Şimdikiler kabir azabı var mı yok mu diye tartışsınlar. Tartışsınlar bakalım nereye varacaklar. Resulullah Aleyhisselam kaç hadisinde kabir azabından Allah'a sığınmamız gerektiğini tavsiye etmiş bize. Resulullah Aleyhisselam annem diye hitap ettiği Fatıma anneye son vazifesini yaptıktan sonra gözyaşlarını silip tebessüm etmeye başladı. Hemen arkasında. Orada bulunanlar şaşkınlıkla sordular. Şaşkınlığımızı hoş gör ey Allah'ın Resulü, ama merak ettik. Böyle birdenbire sizi bu kadar güzel tebessüm ettiren nedir? Herkes ağlıyor yani. Cenaze defni yapıldı, aleyhisselam tebessüm etti. Bakınız ne buyuruyor. Cebrail aleyhisselam geldi ve bu hanım cennetliklerdendir diye bana müjde verdi. Cebrail aleyhisselam geldi ve bu hanım cennetliklerdendir diye bana müjde verdi. Ayrıca Yüce Allah meleklerinden 70 bin meleğe bu hanımın cenaze namazına katılmalarını emretti. Melekler de onun cenaze namazını kıldılar. İşte buna çok memnun oldum ve gördüğünüz gibi gözyaşlarımı silip tebessüm ettim. Seni tebessüm ettiren Allah'a hamdolsun ya Resulallah. Elhamdülillah. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bu güzelliği en güzel bir şekilde yaşıyor yani, acısıyla tatlısıyla, ve Ayşe anne de bunları bize rivayet ediyor. Biraz daha tanıtayım ki asıl diyeceğim şeyi diyebileyim. Hazreti Fatma binti Esed az önce söylediğim gibi Ebu Talip amcanın hanımıydı. Hazreti Ali'nin annesi Hazreti Fatma'ya Zehra'nın kayınvalidesiydi. Ebu Talip amca Mekke döneminin 10. yılında vefat etmişti. Talip ile Akil adlı iki oğlu ile Ummani, Esma, Rayta, Cumane adlı kızları da Mekke'de olup henüz Müslüman olmamışlardı. Ya. Bunlar henüz Müslüman değiller. Bu çocuklardan Talip hariç diğerleri daha sonra Mekke fethi civarında İslam'a girecekler. Ona girmiyorum. Diğer bir oğlu olan Hazreti Cafer ise, bir de o var, Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla hanımıyla beraber Habeşistan'da görevdeydi. Yani Hazreti Fatma binti Esed vefat ettiğinde yanında sadece bir oğlu vardı. Normalde 4 oğlu 4 kızı var bu hanımın. Kocası ölmüş. O anda bir oğlu vardı. Bizim konumuz Hazreti Ali ya da genelde Siyer ve İslam tarihi olmadığı için bu ayrıntılara girmiyorum ama burada biraz kısa değinmek durumunda kaldım. Çünkü Ayşe annemizin rivayeti üzerine gidiyoruz yani. Ensar hanımlarının gelip sormaları üzerine onlara bu malumatı veren Hazreti Ayşe annemiz, görüyor musunuz? Bir defa daha çevresini ayrıntılı olarak bildiğini ortaya koymuştu. Yani Ayşe annemiz, işte onu diyorum, yani yaşıyla uğraşmak yerine, bakın sadece ayeti hadisi değil, yani onlar elbette önemli, tarihi de anlatıyor bize, şahıslar da anlatıyor bize. Ya güçlü bir ensap bilgisine sahip Ayşe annemiz. Zaten babası Hazreti Ebubekir ensap konusunda, nesep bilgisi konusunda Kureyş'in en önde gelenidir. Ey Ayşe annemiz, bakın şimdi gene kadınlar gelmişler. Fatıma binti Esed'in defninden sonra kabri başında Resulullah Aleyhisselam'ın bir şeyler daha söylediğini gördük. Ama biz oraya uzak olduğumuz için ne söylediğini duymadık. Sen bunu da biliyorsundur muhakkak. Şimdi Ayşe annemiz de onlar gibi uzaktaydı. Sonra Resulullah'a sorarak tek tek öğreniyor. Bazen de Resulullah müsait olmuyor. O anda orada olan konuşabileceği sahabelerden bunları öğreniyor Ayşe annemiz. Evet biliyorum diyor. Bize de nakleder misin? Bize de nakleder misin? İşte nakle dayanıyor İslam tarihi bizim. Güzel bir soru ifade. Tabii ki diyor. Fatma binti Esed'in başucuna oturmuş ve onun fedakarane hizmetine hak katında şahitlik ederek şöyle buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey annem, Allah sana rahmet eylesin. Sen benim öz annemden sonra annemdin. Kendin aç kalır beni doyururdun. Kendin giymez beni giydirirdin. Kendini güzel yiyeceklerden alıkoyarak bana yedirirdin. Bütün bunları yaparken de sadece Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu arzu ederdin. Subhanallah. Kadınlar şaşırıyorlar. Neden bu kadar şaşırdınız ki hanımlar? Vefanın böylesine ilk defa şahit oluyoruz da. Daha çok şeye şahit olacaksınız. Resulullah Aleyhisselam her şeyde olduğu gibi vefa konusunda da örnekler örneği bir örnektir. Tabii kadınlar da dayanamayarak hem de örneklerin en güzeli diyorlar. Hem de örneklerin en güzeli. Annemiz devam ediyor. Ebu Talip amcası babalık yaparken sevgili yengesi Fatıma binti Esed de sımsıcak bir anne olmuştu ona. Sevgi, şefkat ve merhamet abidesi olan bu hanım sevgili yeğenine o kadar çok düşkündü ki onsuz hiçbir şey yiyip içmezdi. Resulullah Aleyhisselam da çok severdi onu. Öz annesi gibi saygı ve hürmet gösterir, hiçbir zaman üzmezdi. Daha doğrusu her ikisi de birbirlerine gönülden bağlıydılar. Annem diye hitap ettiği sevgili yengesini sadece onun evindeyken değil, burada da görüp kolladı sürekli, siz de gördünüz diyor. E şimdi Kadınlar şaşırıyorlar. Öyle güzel, öyle canlı anlatıyorsun ki sanki sen de onunla beraber o dönemleri yaşamış gibisin ey Ayşe. İşte bu bizim çok ihmal ettiğimiz bir realite. Ayşe anne bu işte. Ama verdiği, bakın cevaba önce söyleyeyim onların sözünü bir daha. Öyle güzel, öyle canlı anlatıyorsun ki sanki sen de onunla beraber o dönemleri yaşamış gibisin ey Ayşe. Şimdi bakın cevaba. Resulullah Aleyhisselam'a ilişkin her ne yaşanmışsa hepsini öğrendim, biliyorum diyemem belki. Ama çok şey öğrendiğimi ve sürekli öğrenmeye çalıştığımı söyleyebilirim. İşte bu çok önemli bir mesajdır bize. Resulullah Aleyhisselam'a ilişkin her ne yaşanmışsa hepsini öğrendim, biliyorum diyemem belki. Ama çok şey öğrendiğimi ve sürekli öğrenmeye çalıştığımı söyleyebilirim. Onlar da işte seni farklı ve özel kılan da budur ey Ayşe annemiz diyor. Annemiz daha güzel cevap veriyor. Herkes kendince farklı ve kendince özeldir. Ama sen başkasın diyorlar. Şimdi yapmamız gereken ilk şey nedir biliyor musunuz? Bakın konuyu değiştirdi. Övmeye sıra gelince konuyu değiştiriyor. Şimdi yapmamız gereken ilk şey nedir biliyor musunuz? Nedir? Ali ile Fatıma-i Zehra'ya taziyeye gitmemiz gerekiyor. Hemen gidelim. Hemen gitsek iyi olur. Ayrıca 3 gün boyunca da taziye evine yemek götürmemiz lazım. Bunu da ihmal etmeyelim. Yemek işini biz hallederiz. Yeter ki sen hep böyle bizim yanımızda ol ey Ayşe annemiz. Ben her zaman yanınızdayım. Yeter ki hep böyle güzel işleri yapalım. Evet. İnsan duygulanıyor tabii gerçekten. Şimdi burada umarım yanlış anlaşılmaz bir şey söylemem gerekecek. Şimdi hoca övünüyor falan demeyin de. Bu gül sohbetleri işte dinleyen kardeşlerimiz, elimizden geldiğince yazdığımız kitapları okuyan kardeşlerimiz bazen böyle çok samimi olarak ya hocam sohbeti dinliyoruz ya da kitabınızı okuyoruz. Sanki olayın içine giriyoruz. Bizi oraya sokuyorsun. Sanki onlarla beraber yaşamışsın gibi anlatıyorsun diye. Böyle tebrik ederek, destekleyerek yani güzel şeyler söyleyince çok mutlu oluyoruz tabii. Ama bu arada onu da söylemem gerekiyor ki övülmüş olmayalım. Ya hocam dedi be ne kadar hikayeleştiriyorsun ya. Bunların hepsi var mı sanki rivayetlerde? Diyenler de oluyor. Herkesin kalbinde ne varsa dilinde o olur değerli kardeşlerim. Bu anlatmaya çalıştığımız olaylar olmuş bitmiş, tarihin karanlığına gömülmüş olaylar değil. Bana bir ayet-i kerime söyleyin ki, bu ayet-i kerime tefsir eden müfessirlerimiz bir tablo önünüze koymasınlar. Ya Peygamberimiz döneminden ya eski kavimlerden bir tablo gelir. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu, böyle olmuştu diye. Tamam Peygamberimiz dönemini anladık. Şu kadar asır geçmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de kıssalar çok ve peygamber kıssaları bir hayli çok. Bir de çok tekrar da var. Hadi ben diyelim bilemedim. Tekrarlamaya girdim. Zayıf düştüm. Allah-u Teala niye tekrarlıyor? Bir diğer konu şu. Acizane ben inanıyorum. Hayatımızın hangi yönü olursa olsun çocuk eğitiminden aile huzuruna varıncaya kadar sahabi hayatlarının ayrıntılarına ne kadar girersek o kadar kurtuluşa ereriz. Ancak ayrıntılar içinde boğulmamak için, kaybolmamak için hikayeye kısmına İsrailiyat bulaştırmamak için çokça ayeti kerime ve hadis ağırlıklı gideceğiz. Ve siz de farkındasınız, tüm ayetleri okumasam da, tüm hadisleri okumasam da, çünkü konum ayet ve hadis değil, sahabe tabloları, ama mümkün mertebe ayeti kerime ve hadislerle götürmeye çalışıyoruz. Burada Ayşe annemizin önümüze koyduğu çok farklı bir güzelliği görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Ben şimdi onun hayatını, işte bir yandan bu sohbeti yaparken bir yandan da yazıyoruz tabii. İleride çokça geliyor aslında aynı örnekler. Resulullah'ın vefatından sonra da mesela Ayşe annemize çok şey sorulacak. Özellikle Buhari Müslim başta olmak üzere hadis kaynaklarımızda ve tefsir kaynaklarımızın hepsinde ilk vahiy anlatılırken rivayetlerin büyük çoğunluğu Ayşe annemizden gelir. Birçok sahabi var da ben konumuz şu anda Ayşe annemiz diye onu söylüyorum. Oysa ilk derslerde sizlerle paylaştığımız gibi İlk vahiy esnasında Ayşe annemiz daha doğmamıştı. 610'da vahiy geliyor. Onun doğumu 614 idi. 4 yıl sonra. Ama Ayşe annemiz ilk vahiy gelişini, Resulullah Aleyhisselam'ın Hira'da karşılaştıklarını, evine gelişini, Hatice annemize olan o güzel diyaloğunu öyle bir anlatıyor. İşte aynı soru ona bak burada soruldu. Sanki oradaymışsın gibi. Niye? Hangi ayet-i kerime gelince neler oldu, nasıl oldu, ne olmadı? Bütün bunlar Ayşe annemizin tefsir yönünü işleyen kaynaklardan bu yana günümüz çalışmalarında da çok görürüz. Ben bu konuyu şöyle bağlamak istiyorum acizane değerli kardeşlerim. Hazreti Ayşe annemiz bize burada biraz farklı mesaj veriyor şu sahnede. Bu mesajı iyi almamız, iyi anlamamız lazım. Yani ben şimdi iyi anladım, siz de iyi anlayınız demiyorum. Öyle anlaşılmasın lütfen. Anlamaya çalışıyorum. Biliyorsunuz anlamanın, kavramanın, bellemenin, unutmamanın bir yolu, yöntemi de bunu anlatmak, yazmak, yaşamak. İşte böyle paylaşa paylaşa aynı konuyu sürekli elhamdülillah kalıyoruz zihin dünyamızda. Ama Ayşe annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'a ilişkin, İslam'a ilişkin daha önce yaşananları öğrendiğini söylüyor. Ama tevazu göstererek hepsini öğrendim biliyorum diyemem belki diyor. Ama çok şeyi öğrendiğimi ve sürekli öğrenmeye çalıştığımı söyleyebilirim. Bu üzerinde durulması gereken bir tespit. Şimdi hani bir şarkıcı diyor ya şarkısında, bu şarkıyı senin için yazdığımı bilmezsin, herhangi bir şarkı gibi dinlersin. Yani biraz ayıp oldu belki, örnek gitmedi buraya ama bulamadım çünkü, bağışlayın, bu örneği verdim. Yani bu hikaye herhangi bir hikaye değil. Bu bizim aşkımız. İmanımızı kuvvetlendirecek, imanımıza lezzet verecek aşkımızdır bu bizim. Herhangi bir hikaye değil. Bu bizim annemiz. Bu bizim dinimiz, bu bizim peygamberimiz. Dolayısıyla ne kadar çok böyle üzerinde durur, anlamaya, adeta oraya giderek, yani nasıl oturdu kalktı varıncaya kadar, yani böyle etraftan ciddi bir şekilde baktığımızda, hani bana bazen diyorlar ya hocam diyor, ben sizi dinliyorum veya kitabınızı okuyorum, bunların çoğunu ben kaynaklarda bulamıyorum diye diyenler çıkıyor bazen. Ben soruyorum. Mesela hangi kaynakta baktın? Hangisinde bulamadın? Bir isim söylüyor. Mübarek onda olmaz ki o. Yani çokça kaynağı derleyip bir araya getirerek olayı değerlendirirken, tekrar söyleyeyim, sadece bir radyo programı için konuşmak için değil, sadece kitap yazmak için değil, dinimizi öğrenmeye, paylaşmaya çalışıyoruz. Bakın süremiz gene doldu. Ben nasıl dolduğunu anlayamadım bile yani. İnşallah biz süremizi aşmayalım. Önümüzdeki haftalar konuyu devam edeceğiz Allah izin verirse. İnşallah o güzellikleri güzelliğimiz haline getirme arzusuyla, niyetiyle, hedefiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlayarak haftaya buluşmak üzere diyorum kıymetli dinleyenlerim.